Birinci ayrım. Altı Nokta Körler Kütüphanesi adına Filyos Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyos. Eserin adı Kayıp Sicil, Erdoğan'ın Çalınan Dosyası. Yazarı Soner Yalçın. Türü araştırma. Kırmızı Kedi Yayın Evi, 1. basım, Haziran 2014, İstanbul. ISBN numarası 978-605-4927-40-1. Bu kitap 401 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 6 Temmuz 2014. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Kayıp sicil, Erdoğan'ın çalınan dosyası. Tarih 27 Aralık 2012. 2 yıl sonra evimde uyandım sabaha. Kütüphaneye girdim, polisler darmadağın etmişti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili yazılmış kitapları bir araya getiriyordum. Kitaplar tamamdı ama ayrıca bir defter ile bir dosya olacaktı. Aradım, aradım, yok bulamadım. İyi biliyorum, dosyanın üzerine Erdoğan'ın sicili yazmıştım. Bulmalıydım, benim için çok önemliydi. Bunca yılın emeği vardı. Gözüm gibi koruyordum. Evin her yerine baktım, bulamadım. Dosya ve defter kayıptı. Sonra anladım, dosyayı ve o defteri evden biri veya birileri çaldı. Peki, hırsız kimdi, niye çalmıştı? Bilgileri, belgeleri ileride Erdoğan'a karşı kullanmak için alıp götürdüler dosyayı. 17 Aralık operasyonu başlayınca bekledim. Bakalım bizim dosya ve defterden de bilgiler ortaya serilecek mi diye. Cemaat, paralel yapı o bilgileri Cumhurbaşkanlığı seçiminde mi kullanacaktı? Çıkmasını hiç bekleme, otur yaz dedim. Kayıp sicil, Erdoğan'ın çalınan dosyası kitabı böyle ortaya çıktı. Soner Yalçın, Mayıs 2014. Ali Mehmet Yalçın, namı diğer bankacıya. Sözümü tuttum, yazdım, keşke görebilseydim. Giriş. Tarih 27 Aralık 2012. Silivri cezaevinden çıktım. 2 yıl sonra evimde uyandım sabaha, kütüphaneye girdim. Polisler gün boyu yaptıkları arama sırasında tüm kitapları birbirine karıştırmışlardı. Kütüphane dağınıktı. Düzenlemek zaman alacaktı. İlk gün başladım çalışmaya ve bu aslında benim için kitaplarıma merhaba demekti. Aradan kaç gün geçti bilmiyorum. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili yazılmış kitapları bir araya getiriyorum. Kitaplar tamamdı ama ayrıca bir defter ile bir dosya olacaktı. Aradım, aradım, yok bulamadım. İyi biliyorum, dosyanın üzerine Erdoğan'ın sicili yazmıştım. Erdoğan ile ilgili topladığım özel bilgileri ileride kitap yapmak için bu dosyaya koyuyordum. Çok özel bilgiler toplamıştım, yılların emeği vardı, bulmalıydım. Aramaya devam ettim, bulacaktım o dosyayı. Kütüphanenin iki katının altını üstüne getirdim, yok. Evin her yerine baktım, bulamadım. Dosya ve defter kayıptı. Anladım. O dosyayı ve o defteri evden biri veya birileri çalmıştı. Peki hırsız kimdi? Önce dedim ki polis olsa gözaltı tutuklama sürecinde medyaya sızdırır. Başbakanı bile fişlemişler diye yalan haber yaptırırdı. Öyle ya, rahmetli AP'li Bakan Seyfi Öztürk'ün yıllar önce Nazlı Ilıcağ'ın özel hayatı ile ilgili söylediği ve benim bir ajandama öylesine yazdığım iki cümlelik not medyaya servis edilmiş ve günlerce yazılıp söylenmişti. Polis bu fırsatı kaçırmazdı. Hayır, Erdoğan'ın sicili medyaya sunulmadı. O halde dosyayı ve defteri çalan polis değil miydi? Adi bir hırsızlık vakası mıydı? Bilmiyorum. Bildiğim evimden 14 Şubat 2011'de polisler tarafından çıkarıldım ve 2 yıl evime giremedim. Ev kapalıydı. Hırsız girdiyse niye bir tek o dosyayı ve defteri alsın? Saçma. Peki, polis almış ve gözaltı sırasında kaybetmiş olabilir mi? Olamaz, çünkü evden alınan her defteri, kitabı, CD ve DVD'yi ben gördüm, üzerine imza attım. Öyle ki halen çalışmakta olduğum bir ailenin soy ağacını bile polis aldı. Çok iyi hatırlıyorum. Aman dikkat edin, kaybolmasın, çok emek harcadım diye uyarıda bulundum. Eminim polisler o dosyayı ve o defteri imzalamam için önüme getirmedi. Nerede Erdoğan'ın sicili? Tahminim var kuşkusuz. Çağlayan Adliyesi'nde tahliye edildiğim duruşmada şöyle dedim. Baksanıza Başbakan Erdoğan bile kendisinin dinlendiğini, ofislerinde dinleme cihazı böceklerin bulunduğunu açıkladı. Şimdi sıra bu böceği yerleştiren kötülük merkezini ortaya çıkarmaya geldi. Buradan açıklıyorum. Biz bu tertipçileri biliyoruz, yazdık ve 2 yıldır da bu mahkeme salonunda haykırdık. Bu tertipçiler Deniz Baykal'a kaset komplosu kuranlardır. Bu tertipçiler 1 değil, 3 değil, 5, 7 değil, 10 MHP'liye kaset komplosu kuranlardır. Bu tertipçilerin kim olduğu bellidir. Komplo kuracağı kişinin telefonunu dinleyecek, adım adım takip edecek, gizlice evlere girip kamerayı yerleştirecek, görüntüleri kaydedecek, montaj yapacak, yurt dışından internete sızdıracak ve hiç yakalanmayacak. Böylesine bir tertibi kim yapabilir? Sırtını devlete dayamadan, devletin istihbarat olanaklarına sahip olmadan bu tezgah kurulabilir mi? Yapılabilir mi? Türkiye'nin merakla aradığı asıl derin devlet işte budur. Evet, biz bu tertipçileri biliyoruz. Bunları yazdığımız için bize de komplo kurdular. Bilgisayarlarımıza virüslü Word dosyaları yükleyip bizi hapse attırdılar. 27 Aralık 2012. Dönelim tekrar Erdoğan'ın sicili dosyasına. Bize komplo kuranlar, insanların evlerine sözde delil koyanlar, ileride lazım olur diye kimi bilgi ve belgeleri de çalmış olamaz mı? Bal gibi olur. Eminim o dosyayı ve o defteri çalanlar bize komplo kuranlardı. 14 Şubat'ta evime giren tüm polisleri suçlamak doğru değil. İçlerinde işini dürüst yapmaya çalışan emekçi polisler mutlaka vardır. Ama biliyorum ki, İçlerinden bazıları o dosyayı ve o defteri çaldı. İleride Erdoğan'a karşı kullanmak için alıp götürdü. Polisler bana güvenilip özel olarak anlatılan bilgileri, iddiaları, telefon, ortam dinlemeleriyle elde edemezlerdi. Belki polis ekibinin içine böyle gizlice görevlendirilmiş 1-2 polis koyuyorlar. Bunlar evlerdeki, iş yerlerindeki aramalarda ileride kullanılmak üzere delil arıyorlardı. Aklıma böyle birçok olasılık geliyor, ne bileyim. Dosyayı ve defteri o gün evimde inceleme olanağı bulamadıkları için dosyanın üzerindeki Erdoğan'ın sicili yazısına bakıp içinde işimize yarar bilgi vardır diye mi alıp götürdüler? Öyle ya, onlara göre ben karanlık bir adamım ve elimde çok özel bilgiler olabilirdi. Çaldılar. Resmi tutanaklara geçirmediler. Bana imzalatmadıkları için de bir daha ortaya çıkarmadılar. Sonra kimin çaldığı konusunu bıraktım, yapacak bir şey yoktu, burası Türkiye. Erdoğan'a yönelik 17 Aralık operasyonu başlayınca bekledim. Bakalım bizim dosya ve defterden de bilgiler ortaya serilecek mi diye. İşte o günlerde Hürriyet gazetesinden Ayşe Arman 17 Aralık operasyonuyla ortaya serilen Erdoğan cemaat kavgasını sorunca şöyle konuştum. Erdoğan'la ilgili belgeler, dosyalar topluyordum. İleride kitap yapmak için. O polisler aldı onları ve yok ettiler. Yok o dosya. O dosyayla Recep Tayyip Erdoğan'ı fişlediler. Benim elimdeki bu dosyayı kim aldı, yok etti? O dosyayı bir yere koydular. Zamanı gelince açacaklar herhalde. 14 Ocak 2014. Sonra dedim ki o dosya ve o defter bana artık geri gelmez. Belki cemaat, paralel yapı o bilgileri Cumhurbaşkanlığına aday olması kesinleşen Erdoğan aleyhinde kullanacak. En iyisi çıkmasını hiç bekleme. Otur yaz. Kayıp sicil, Erdoğan'ın çalınan dosyası kitabı böyle ortaya çıktı. Soner Yalçın, Mayıs 2014, İstanbul. Bölüm 1. Teyüp. Rize bölgesi M.Ö. 4000'lerde Kuban, M.Ö. 3200'lerde Kolkide, Pontus Krallığı döneminde Sannika, Roma İmparatorluğu döneminde Pontus Polemaniakus, Bizans İmparatoru 1. Justinianus zamanında Risios, Osmanlı Devleti ve Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde Lazistan olarak adlandırıldı. Rize Yunanca Risios yani pirinç ya da Rumca Riza, dağ eteği sözcüğünden geliyordu. Potamya Rize'nin Güneysu ilçesinin Osmanlı dönemindeki adıydı. Pilihoz ise Potamya'nın köyü, yeni adı Dumankaya. Dumankaya Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın baba tarafının köyü. Babası Ahmet Erdoğan, dedesi nüfus kağıdında Teyüp, Bakatalı Tayyip. Erdoğanlar Bakatalı lakabını kullanıyordu. Doktor Turgut Günay'ın Rize ili Ağızları kitabında Bakata sözcüğü yok. Osmanlı Türkçe sözlüğünde böyle bir isim, sözcük yok. Adem Işık'ın Antik Kaynaklarda Karadeniz Bölgesi kitabında Baktriyalılar var ama onlar Kuzey Afganistan halkı. İbrahim Tellioğlu'nun Osmanlı hakimiyetine kadar Doğu Karadeniz'de Türkler kitabında da yok. Laz dilinde yok, Hemşince dilinde yok, çok sözlüğe baktım bulamadım. Yazar Muhammed Safi, Rize Tahriri Öşür Envanteri isimli eserinde Başbakan Erdoğan'ın bundan 159 sene öncesine yani 1850 yılına ait aile kayıtlarını Osmanlı arşivlerinde bulduğunu yazdı. Bu kayıtlarda Rize'de 1850'de yaşayan 1682 ailenin isimleri ve köyleri ödedikleri vergilerle birlikte yer alıyordu. Pilihoz veya Dumankaya ile hem yanı başındaki Kalu Haraf yani Kiremitköy deftere bir arada kaydedilmişler ve ödeyecekleri vergiler deftere Kariye-i Pilihoz Kalu Haraf başlığı altında işlenmişti. Deftere göre ailesi geçmişte Bakatoğlu lakabını kullanan Başbakan Erdoğan'ın büyük amcası olan ve Rize'nin o yıllarda Pilihoz adını taşıyan Dumankaya köyünde çiftçilik yapan Bakatoğlu Memiş devlete 86 kuruş vergi ödemişti. Defteri yayımlayan Muhammed Safi Bakatoğlu Memiş'in Başbakan Erdoğan'ın büyük büyük dedesinin kardeşi olduğunu yazdı. Pilihoz köyünde en fazla vergiyi ödeyen ikinci mükellef olduğunu ve Erdoğan'ın büyük büyük dedesinin yani asıl cetlerinin Osmanlı arşivlerinde bulunan 1831 tarihli defterde kayıtlı bulunduğunu iddia etti. Ancak tasnifler yıllardır tamamlanamadığı için o dönemin defterleri araştırmacılara kapalıydı. Muhammed Safi Erdoğan'ın asıl cetlerinin kaydının o defterde olduğunu nereden biliyor acaba? Biraz zorlama var. Çünkü Doktor Arzu Pehlevan'ın Topkapı Sarayı'nda bulunan Rize tarihinin 1869-71 yıllarını kapsayan 1495 numaralı Şerriye Sicili Defteri yani mahkeme kayıtlarında araştırmasında Bakatoğlu diye bir sülale ismi yok. Baskaboğlu diye bir sülale var. Ayrıca Bakatoğlu Memiş yok. Baskaboğlu Memiş var. Boşnakoğlu var, Bursalıoğlu var, Bağdatlıoğlu var. Uzun uzun hangi sülale isimlerinin olduğunu yazmayayım. Bakatoğlu yok. Uzatmayayım. Sadece Erdoğan'ın hemşerilerinin hazırladığı Güneysu Rize kitabında Bakatoğlu mahallesi var. Kitabın 351. sayfasında köyde yalnız Bakatoğlu mahallesine yol gitmez diye bir cümle geçiyor. Bir yerde daha Bakatalı adı geçiyor. Tarih 11 Ağustos 2004. Başbakan Erdoğan Gürcistan gezisinde şöyle dedi. Ben de Gürcüyüm. Ailemiz Batum'dan Rize'ye göç etmiş bir Gürcü ailesidir. Olabilir mi? Güney Osetya'nın başkenti olan Tıskinvali'ye bağlı köylerin arasında Bakata yani Bagata adı var. Yaşasın, Bakatalı'yı bulduk. Bagata Gürcistan'a bağlı Güney Osetya bölgesinde Tıskinvali'ye bağlı. Kuzey Kafkasya'ya bağlantılı bir ticaret yolu üzerinde yer alan Tıskinvali'de karışık bir nüfus vardı. %38.4 Yahudi, %34.4 Gürcü, %17.7 Ermeni ve %8.8 Oset. Bölge 1801'de Ruslar tarafından işgal edildi, nüfus dağıldı. Bugün kuşkusuz bu nüfus yapısı değişiktir. %67.1 Osettir. Gürcü %25, Ermeni %1.3, Yahudi %0.9 ve Ruslar %3. Yahudiler ve Ermeniler bölgeyi terk etmişti. Dipnot: Robert Titiadev, Kafkasya'dan İsrail'e göç etmiş Gürcü kökenli Yahudi milletvekili. İsrail parlamentosunda İsrail-Türkiye parlamentolar arası dostluk grubu başkanı. Niye Türk dostluk grubu başkanı yapıldı acaba? Başbakan Erdoğan diyor ki babama sordum biz Laz mıyız Türk müyüz dedim. Allah rahmet eylesin babam Ahmet Erdoğan dedi ki oğlum ben de dedeme sordum. Dede biz Laz mıyız Türk müyüz? Torinim dedi yarın öleceğiz. Öldüğümüz zaman Allah bize bir soru soracak. Torunum Rabbin kim, Nebin kim, dinin ne? Ama kavmin ne diye bir soru sormayacak. Sana sordukları zaman elhamdülillah Müslümanım de geç. İnsanlar hangi inançtan ve etnik kimlikte olursa olsun benim için eksiklik değil, aksine zenginliktir. Düzeysiz, spekülatif yakıştırmalardan hep kaçındım. Kim kendini hangi inanç ve etnik kimlikle tanımlıyorsa benim için doğru odur. Erdoğan Gürcüyüz diyorsa öyledir, Emine Hanım Arabım diyorsa doğrudur. Gelelim tekrar Ahmet Erdoğan'ın söylediklerine. Diyor ki, oğlum ben de dedeme sordum. Babasına değil dedesine soruyor. Niye? Çünkü babası Bakatalı Tayyip, Ahmet Erdoğan küçükken kayboldu. Nasıl kaybolduğuna dair iddialar var. Birincisi, tarih 8 Mart 1916, Birinci Dünya Savaşı. Ruslar Rize'yi işgal etti. Yöre halkı evini, bahçesini, hayvanını bırakıp Trabzon'a doğru kaçmaya başladı. Ruslara en büyük yardımı Karadeniz'deki Rum ve Ermeni çeteler yaptı. 2 yıl önce İstanbul'dan Rize'ye gelen ve buradaki yerli halkın katılımıyla gücünü arttıran İttihatçı Teşkilat-ı Mahsusa fedaileri işgalci güçlere karşı çete savaşı vermeye başladı. Dipnot, Makbule Sarıkaya, Milli Mücadele Döneminde Rize. İttihatçı fedailerin arasında Bakatalılar olarak söylenen Erdoğan'ın akrabaları var mıydı? Gönüllüler arasında Tuzcuoğlu Memiş grubu, Basa oğulları, Alemdar oğulları, Sipahi oğulları, Mataracılar vesaire var. Rize'nin Pekmezli köyünden Serdümen Recep, Çakıroğlu İsmail Ağa, İkizdereli Süleyman Sırrı, Mataracı Mehmet, Pazarlı Talatorzade Fevzi, Rizeli Lazoğlu Mustafa kahramanlıklarıyla örnek oldular. Doçent Rahmi Doğanay, Milli Mücadelede Karadeniz. Bakatalı Tayyip bunlar arasında mıydı? Adı geçmiyor. Rusya'daki Bolşevik devrimi sonucu Ruslar Doğu Karadeniz'den çekilmeye başladı. Fakat Ermenilerin bölgeyi bırakmaya hiç niyeti yoktu. Teşkilat-ı Mahsusa ile aralarında kanlı çarpışmalar oldu. Rize 2 Mart 1918'de kurtarıldı. Bakatalı Tayyip kayıptı. Bakatalı Tayyip hakkında hiç bilgi yok. Erdoğan nedense adını taşıdığı dedesi Bakatalı Tayyip hakkında hiç konuşmadı. Niye? Gelelim Bakatalı Tayyip ile ilgili ikinci iddiaya. Eşkıyalık yaptığı ve köylünün canına tak ettiği için pusu kurulup 1906'da öldürüldüğü söyleniyor. 22 yaşındaymış. Doğru olabilir mi? Osmanlı arşivlerinde kayıtlı Rize'de faaliyet gösteren bir Güney Sulu eşkıya var. Kalitozlu veya Güneli, Güney Sulu, Kürt Yanboli. Allah Allah, Güney Sulu Kürt bir eşkıya. Bir parantez açmalıyım. Bunu okuyunca Erdoğan'ın Malatyalı olduğu iddiası aklıma geldi. Şöyle. Kemer Gözcü gazetesindeki bir habere göre Malatyalılar Derneği Antalya'ya yeni atanan Emniyet Müdürü Mustafa Sağlam onuruna gece düzenledi. Sohbet sırasında aslen Malatyalı olan AKP'li Bedri Yalçın, Başbakan Erdoğan'ın baba tarafının Malatyalı olduğunu iddia etti. Başbakanın kardeşi Mustafa Erdoğan'ın da kendisine bu konuda hak verdiğini ileri sürdü. İddiasını kanıtlamak için Erdoğanlara yakın Rize Emniyet Müdürü Hüseyin Yenice'yi telefonla aradı. Emniyet Müdürü Yenice Mustafa Erdoğan ile beraber olduğunu söyleyerek telefonunu ona verdi ve Mustafa Erdoğan köklerinin Malatya'ya dayandığını söyledi. Osmanlı eşkıya listesinde Bakatalı yoktu ama Kürt vardı. Alın size yeni bir polemik. Erdoğan Kürt çıktı. Bakatalı Tayyip'in nasıl kaybolduğu konusunda bir sır var. O halde Bakatalı Tayyip'i atlayıp soy ağacının bir üstüne bakacağız. Babası kayıp Ahmet Erdoğan'ın sözünü ettiği dedesi kim? Dede kim? Bakatalı Tayyip'in babası kim? Yani Ahmet Erdoğan'ın dedesi kim? İddialar muhtelif. Tempo dergisi 13 Temmuz 2006'da Erdoğan'ın soy ağacını çıkardı. Soy ağacının en başında Ahmet var. Oğlu Tahir tarafından öldürülen Ahmet'in Tahir'den başka Yunus ve Mehmet adında 2 oğlu daha var. Ölüm sır, babasını vurup öldüren Tahir'in deli olduğu söyleniyor. Ailede öldürülen bir Ahmet var. Önemli bir isim olmalı çünkü Ahmet ismi hep kuşaktan kuşağa aktarılıyor. Recep Tayyip'in babası Ahmet Erdoğan, Recep Tayyip'in oğlu Ahmet Burak Erdoğan, Recep Tayyip'in torunu Esra Erdoğan Albayrak'ın oğlu Ahmet Akif. Oysa bu soy ağacına göre Ahmet'in altında oğlu Yunus var. Molla Yunus deniyor. Ahmet Erdoğan'ı büyüten dedesi işte bu Molla Yunus. Doktor Arzu Pehlevan'ın incelediği 1495 numaralı Şerriye sicili defterinde Memiş ile Yunus'un kardeş olduğuna dair belge var. Trabzon vilayeti dahilinde Rize kazası kurasından Kuriloz karyesi ailesinden iken 1269 senesi efsatında vefat eden Çerkezoğlu Ahmet bin Durmuş bin Abdullah'ın veraseti yani mirası, Sulbi Kebir oğulları, Memiş ve Mustafa ve Molla Yunus ve Recep ve Sulbiye-i Kebire kızları, Zeynep ve Fatıma ve Menefişe ve Şuşika ve Hafize ve Şerife'ye paylaştırıldı. Bu bilgiyi yazmamın nedeni yazar Muhammed Safi'nin Rize Tahriri Öşür envanterinde Bakatalı Memiş'in olduğunu belirtmesi. Yunus ve Memiş aynı aileden mi? Çerkesoğlu lakabı ilginç. Geçelim. Kuriloz, Güney Su'ya bağlı Yeni Cami Köyü'nün eski adı. Bu yerleşim yerlerinin adları gibi coğrafi sınırları da hep değiştirildi. O tarihte Erdoğanlar Pilihoz gibi Kuriloz'da da bulunuyor muydu? Güney Su Rize'ye göre Güney Su'nun önemli medreselerinden birisi olan Pilihoz Karyesi yani medresesi buradaydı. Bu medrese eski Dumankaya Camii'nin içerisinde bir bölümdeydi. Medreseden çıkanlara Molla diyorlardı. Molla Yunus bu medrese mezunu mu? Peki, Molla Yunus Erdoğan ailesi için bu kadar önemli bir karakter ise niye sonraki kuşaklara bu isim verilmedi? Oysa, Doktor Pehlevan 1495 numaralı Şerriye Sicili Defteri çalışmasında Rize'de bulunan erkek isimlerinin dökümünü çıkardı. Tayyip adı çok az ama bir Molla Tayyip var. Dersaadet'te meydana gelen hırsızlık olayında çalınan malın satılmak üzere Rize'ye gönderildiği görülmektedir. Buna göre Rize'nin Setoz Karyesi'nden Molla Tayyip isimli şahıs, Eminettin Mahalleli Müftüzade Abdülhalim'le Dersaadet'te bir odada kaldıkları sırada Abdülhalim'in 400 kuruş değerindeki Kur'an-ı Kerim'ini çalarak satılıp parasının ailesine sarf edilmesi üzere Rize'nin Kal'a Mahallesi'nden Mehmetoğlu Ahmet'e göndermiştir. Ahmet de Kur'an-ı Kerim'i 265 kuruşa satmıştır. Abdülhalim çalınan Kur'an-ı Kerim'ini Molla Tayyip'ten talep ettiğinde Molla Tayyip Kur'an-ı Kerim'i sattığını itiraf ederek 10 güne kadar kendisine geri vereceğini kefille taahhüt etmiştir. Ancak sözünde durmamıştır. Durum mahkemeye intikal ettiğinde ise Molla Tayyip Kur'an-ı Kerim mevcutsa aynen, mevcut değilse kıymetini vermek zorunda bırakılmıştır. Molla Tayyip kim? Recep Tayyip'in akrabası olabilir mi? Bildiğimiz şu, hep bir zincir var. Recep Tayyip'in dedesi Bakatalı Tayyip, kendi adı Recep Tayyip, torunu Bilal'in oğlu Ömer Tayyip. Adı hırsızlık olayına karışan Molla Tayyip akraba mı bilemiyoruz. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın biyografisi için iğneyle kuyu kazıyoruz. Devam edelim. 2004'te Gürcü olduğunu söyleyen Erdoğan, 2007'de NTV'de katıldığı bir programda Türk olduğunu söyledi. Ekledi, bizim oğlan Bilal meraklı, başbakanlık kaynaklarından ailemizi araştırıyor. 6 yıl geçti, hala araştırıyorlar herhalde. Çünkü daha bir şey açıklanmadı. Herhalde Erdoğanların da kafası karışık. Kimin değil ki? İşte bir gazete haberi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın amcası, İstanbul İl Genel Meclis üyesi Mehmet Ali Erdoğan'ın babası Mehmet Erdoğan, 70, yaşamını yitirdi. Mehmet Erdoğan'ın yaklaşık bir yıldır kanser tedavisi gördüğü belirtildi. 20 Nisan 2008 Habertürk. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 17.